Ayrım 3. Shogun, James Clavell. Sayfa 30. 3. Ya bu sıcak hamamda otururken hayatından pek memnundu. Gemideki serveti görmüştü. İşte bu servet ona düşlerinde bile göremeyeceği bir güç vermişti. Her şeyin yarın kıyıya çıkarılmasını istiyorum demişti. Tüfekleri yine sandıklarına koyun. Öbürlerini ağlar ya da bezlerle sarıp gizleyin. 500 tüfek diye düşünüyordu. Toranaga'nın 8 eyaletindekinden çok daha fazla kurşun ve barutum var. Ayrıca 20 top ve 5000 gülle. Sandıklar dolusu alevli oklar. Hepsi de en iyi cins Avrupa balı. Silahları nasıl kullanacağını da biliyordu. Fakat bunları hangi tarafa karşı kullanmalıydı? Toranaga'yı mı tutmalıydı, Ishido'yu mu? Yoksa bekleyip sonunda kendisi mi başa geçmeliydi? Ya bu Mura demişti, bu iş gizli kalacak, yoksa bütün köyü ortadan kaldırırım. Bizden tek söz çıkmaz lordum, ben köyüm adına konuşabilirim. Fakat yol ve diğer köyler konusunda bir şey diyemem, casusların nerede olduğunu kim bilir. Ya bu daha sonra kasa gibi kullanılan kamaraya geçmişti. Orada korsanların yağma etmiş olduklarını sandı, gümüş ve altın kupalar, şamdanlar ve 20.000 gümüş İspanyol parası bulmuştu. Ya bu banyoda kımıldandı ve yüzüyle boynundaki terleri küçük bir beyaz havluyla sildi. Parfümlü sıcak suya daha da gömüldü. Kendi kendine, 3 gün önce biri sana bunları söyleseydi inanılmaz yalanlar uydurduğu için dilini kesip kendisine yuttururdun dedi. 3 gün önce Toranaga'nın başkenti Yedo'daydı. Omi'nin haberi hava kararırken geldi. Gemiyle hemen ilgilenilmesi gerekiyordu. Neyse ki Toranaga o sırada General Lord Ishido ile son kez karşılaşmak üzere Osaka'ya gitmiş, Yabu ve tüm dost daimyoları da kendisi dönene kadar başkentinde kalmaları için davet etmişti. Böyle bir daveti reddetmek çok kötü sonuçlar doğururdu. Yabu ve öteki daimyolar kendileriyle ailelerinin Toranaga'nın konuşmanın yapılacağı Osaka'daki düşmanının girilemeyen kalesinden sağ salim dönebilmesi için birer tutsak sayılacaklarını biliyorlardı. Toranaga Naipler Meclisi'nin başkanıydı. Taiko ölüm döşeğindeyken imparatorluğun yönetimini oğlu Yaemon büyüyüp idareyi ele alana kadar Toranaga'ya bırakmıştı. Yaemon henüz 7 yaşındaydı. Mecliste 5 naip vardı ve hepsi de tanınmış daimyolardı. Fakat içlerinde yalnız Toranaga ve Ishido güçlüydü. Ya bu haberi alınca Anjiro'ya gitmeyi ve bununla ilgili tehlikeleri uzun uzun düşündü. Ondan sonra da karısıyla en sevdiği metresini çağırdı. Bir erkeğin istediği kadar metresi ama sadece bir tek eşi olabilirdi.
Yeğenim Omi bir barbar gemisinin Anjiro'da sahile yaklaştığını gizlice haber verdi.
Karısı heyecanla sordu. Kara gemilerden biri mi? Bu kara gemiler bu son rüzgarları sırasında Nagasaki ile Macao arasında işleyen ve inanılmayacak kadar değerli mal taşıyan ticaret gemileriydi.
Hayır, fakat bunda da değerli şeyler bulunabilir. Sen hastalanıp yattığımı ve rahatsız edilmemem gerektiğini söylersin. Ben 5 gün sonra dönerim.
Karısı bu çok tehlikeli diye uyardı. Lord Toranaga kalmamız için özellikle emir verdi. Onun yine Iskodo ile anlaşacağından eminim. Kendisi gücendirilmemesi gerekecek kadar güçlü. Her yerde casuslar var. Toranaga geri gelir ve seni bulamazsa yanlış bir anlam çıkaracaktır. Metresi de ekledi. Doğru, lütfen beni bağışlayın ama eşinizi dinlemelisiniz. Kendisi haklı. Lord Toranaga sırf bir barbar gemisine bakmak için sözünden çıktığınıza asla inanmayacaktır. Lütfen yerinize başkasını gönderin.
Fakat bu rastgele bir barbar gemisi değil, Portekiz gemisi de değil. Beni dinleyin. Omi yabancı bir yerden geldiklerini söylüyor. Adamlar bilinmeyen bir dili konuşuyorlarmış. Mavi gözlü, altın saçlıymışlar.
Karısı o misal çıldırmış diye mırıldandı ya da fazla sake içmiş.
Bu onun da senin de şaka edemeyeceğin kadar önemli bir konu.
Karısı eğilip selam vererek özür diledi. Ya bundan 10 yaş büyük olan bu ufak tefek zayıf kadın rahmi kuruyana kadar her yıl bir çocuk doğurmuştu. 8 çocuktan 5'i de erkekti. 3'ü savaşçı olmuş ve Çinlilerle savaşırken cesurca ölmüşlerdi. Biri Budist rahibiydi. 19'undaki küçük oğlunu da hiç sevmiyordu ya bu. Yabu'nun ölen annesinden sonra tek korktuğu ve değer verdiği kadın da Lady Yuriko'ydu. Kadın tekrar özür diledi.
Peki, o Misan gemideki yüke bakmış mı?
Hayır, bakmamış Yuriko-san. Gemiyi hemen mühürletmiş. Hem bu savaş gemisiymiş, güvertesinde 20 top varmış.
O halde hemen birinin gitmesi gerek. Lütfen Mizuno'yu yolla. Kardeşin kurnaz ve akıllıdır. Gitmemeni rica ediyorum.
Mizuno zayıftır. Üstelik kendisine güvenilmez.
Kadın sert sert. Öyle seppuku yapmasını emret ve bu işi bitir diye söylendi.
Bazen harakiri de denilen seppuku bağırsakları deşerek kutsal bir intihar etme yöntemiydi. Bir samuray günah ya da hatasından kurtulabilmek için ancak bu onurlu yolu seçebilirdi. Erkek ve kadın bütün samuraylar daha çocukluklarında seppuku yapmayı ve bu intihara yardımcı olmayı öğrenirlerdi. Kadınlar bıçakla boğazlarını keserek seppuku yaparlardı. Yabu mırıldandı.
Şimdi olmaz, daha sonra. Toranaga eş ve metreslerin de burada kalmasını emretmeseydi seni gönderirdim. Ama bu çok tehlikeli. Kendim gitmeliyim. Yuriko-san, hazinemin boş olduğunu söyleyen sensin. Zukimoto köylülerimden azami vergiyi aldığımızı belirtti. Daha çok at, silah ve samuraya ihtiyacım var. Belki de şu gemi sayesinde bunları elde ederim.
Lord Toranaga'nın emri kesindi, geri dönüp de...
Eğer geri dönebilirse, bence Toranaga tuzağa düştü. Lord Ishido'nun yalnız Osaka şatosu çevresinde 80 bin samurayı var. Toranaga bir çılgın gibi davranarak sadece birkaç yüz adamıyla gitti oraya.
Kadın Toranaga'ya güveniyordu.
O boş yere canını tehlikeye atmayacak kadar akıllıdır dedi.
Ben Ishido olsam ve Toranaga'yı ele geçirsem hemen öldürürdüm.
Evet diye cevap verdi Yuriko. Fakat veliahtın annesi Toranaga dönene kadar Yedo'da tutsak, kadın sağ salim Osaka'ya dönene kadar General Lord Ishido Toranaga'ya ilişemez.
Öyle de olsa Toranaga'yı öldürürdüm. Lady Ochiba'nın yaşaması veya ölmesi önemli değil. Veliaht Osaka'da güvende. Toranaga ölünce veliahtın soyu da rahat edecektir. Veliaht için tek tehlike Toranaga. Çünkü naipler meclisinde gücünü kullanıp çocuğu öldürerek Taiko'nun yerine geçebilecek bir o var.
Ama Lord Ishido da diğer üç naibi etkileyip Toranaga'yı suçlu çıkarabilir. Bu da Toranaga'nın sonu olur. Ne?
Evet, Ishido bunu yapmak isterdi ama şimdilik olanaksız. Toranaga da bu ara bir şey yapamaz. Taiko beş naibi büyük dikkatle seçmiş. Hepsi de birbirlerinden nefret ediyorlar. Onun içinde bir konuda fikir birliğine varmalarına olanak yok. Gerçekten de beş büyük daimyo naip olmadan önce ölüm yatağındaki Taiko'ya, oğluna ve soyuna daima sadık kalacaklarına dair yemin etmişler. Taiko'nun oğlu 15 yaşına gelip idareyi ele alana kadar meclisin aynı şekilde çalışacağını kabul etmişlerdi.
Fakat bir gün 4 naip 5.'ye karşı birleşebilir. Kıskançlık, korku ya da hırs buna yol açabilir. O 4'ü Taiko'nun emirlerini hiçe sayıp savaş çıkarabilirler, ne?
Bu küçük bir savaş olacak hanımım. 5. ezilecek ve topraklarını da kazananlar bölüşecekler. Sonra onlar 5. naibi seçecekler. Aradan zaman geçince yine 4'ü birleşip 5.'ye saldıracak. Taiko bunu planlamıştı zaten. Benim tek derdim bu kez kimin kazanacağını bilmek. Ishido mu, Toranaga mı?
Toranaga'yı yalnız bırakacaklar.
Neden?
Ötekiler ondan çok korkuyorlar. Çünkü hepsi de Toranaga'nın için için şogun olmayı istediğini biliyorlar. Toranaga istediği kadar yalanlasın, gerçek bu.
Üstün askeri diktatör anlamına gelen şogun, Japonya'da bir ölümlünün elde edebileceği en üst mevkiydi. Bu mevkiye sadece bir tek daimyo erişebilirdi. Kyoto'da imparatorluk ailesiyle adeta sürgünde gibi oturan gökyüzünün kutsal oğlu prens, bu rütbeyi ancak bir Japon'a verebilirdi. Shogun sıfatıyla birlikte kesin güçle veriliyordu. İmparator bunu kendi mühürüyle onaylıyor ve Shogun imparator adına ülkeyi yönetiyordu. Tanrısal bir güçtü bu. Onun içinde Shogun'a baş kaldırmaya kalkan bir daimyo tahta karşı gelmiş sayılıyor ve hemen toplum dışı edilip topraklarına el konuluyordu. Kutsal haklara göre bütün topraklar imparatorundu ve onun idaresi kayıtsız şartsız kabul edilirdi. Ama aslında 600 yıldan beri tahtın arkasındaki güçler ülkeyi yönetmekteydi. 600 yıl önce en ünlü samuray aileleri olan Minowara, Fujimoto ve Takashima tahta çıkması gereken ayrı ayrı kimseleri desteklemiş ve ülkeyi iç savaşa sürüklemişlerdi. 60 yıl sonra Minowara ailesi Takashima ve Fujimoto'yu yenmişti. O günden bu yana Minowara şogunları ülkeyi yönetmeye başlamış ve şogunluğu kendi soylarına mal etmişlerdi. Hatta kızlarını da imparator ailesine vermeye başlamışlardı. İmparator ve hanedan Kyoto'daki yüksek duvarlı sarayda adeta hapisteydiler. Genellikle para sıkıntısı çeken imparator ve hanedan güzel yazı yazmak, resim, felsefe ve şiir gibi konularla ilgileniyorlardı. Gökyüzünün oğlunu etkilemek kolaydı. Bütün topraklar onundu ama hiç geliri yoktu. Ancak daimyolar ve samurayların vergi hakkı ve gelirleri vardı. Bu yüzden imparator ailesi şogunun gönlünden kopan ve meclisin uygun göreceği parayla geçiniyordu. Şogunlardan pek azı cömertti. Hatta bazı imparatorlar yiyecek alabilmek için imzalarını satmak zorunda bile kalmışlardı. Çoğu zaman taç giyme töreni için para bulunamıyordu. Sonunda Minowara şogunları güçlerini yitirmişler, Takashima ve Fujimoto soyundan gelenler idareyi ellerine almışlardı. İç savaşlar yüzyıllarca kesilmeden sürmüş, imparator da daimyoların elinde oyuncak olmuştu. Şimdi şogun yoktu Japonya'da, fakat güçlü bir daimyo düşmanlarını yenerek imparatorun kendisini şogun yapmasını sağlayabilirdi. Şogunluk en güçlü mevkiydi. Buna karşı şogunu da yerinden atarak onun gücünü ortadan kaldırma olanağı vardı. Son 100 yıl boyunca hiçbir daimyo şogun olamamıştı. Taiko büyük güç elde etmiş ve şogun olmayı arzulamıştı. Ne var ki doğuştan köylü olduğu için kendisine bu mevki verilmemişti. İmparator ona baş danışman payesini uygun görmüştü ancak. Taiko ölünce de bu isim oğlu Yaomon'a geçmişti. Ama törelere göre ancak bir Minowara, Takashima ya da Fujimoto şogun olabilirdi. Toranaga Minowara soyundan geliyordu. Yabu da Takashima ailesinin bir kolundan geldiğini kanıtlamıştı. Kendisi başa geçecek olursa bundan yararlanabilirdi. Yabu öyle dedi. Toranaga şogun olmayı istiyor tabii, ancak asla başaramayacak. Öbür naipler ondan korkuyor ve nefret ediyorlar. Taiko'nun planladığı gibi diğer dördü Toranaga'nın icabına bakacaktır. Eğilip dikkatle karısını süzdü. Sen Toranaga'nın Ishido'ya yenileceğini mi söylüyorsun? Onu yalnız bırakacaklar ama sonunda Toranaga'nın kaybedeceğini hiç sanmıyorum. Lütfen Toranaga'ya karşı gelme Omi-san, çok önemli olduğunu söylese de gemiyi görmek için Anjiro'ya gitme. Fakat Yabu o gece yanında 50 adamıyla usulca Yedo'dan ayrıldı. Şimdi aklından hayalinden bile geçirmediği bir servete kavuşmuştu. Ertesi gün güneş batarken silahlar ve paralar gizlice yola çıkarılacaktı. 20.000 gümüşü nasıl harcayacaktı? Şatoyu onartabilirim diye düşündü. Toplar için özel atlar alırım. Casusluk örgütünü de genişletirim. Ya Ikawa Jikyu ne olacak? Acaba 1.000 gümüş verip aşçıyı kandırarak Ikawa Jikyu'yu zehirletebilir miyim? Bol yeter. Hatta 500 gümüşe bile olur. Taş duvardaki küçük pencereden öğleden sonra güneşi süzülüyordu. Dış duvarın yanında yakılan ateş sayesinde Omi'nin evindeki hamamın suyu pek sıcaktı. Köye ve limana bakan küçük bir tepeye yapılmıştı ev. Yüksek bahçe duvarlarının çevrelediği bahçe düzenli, huzurlu ve değerliydi. Hamamın kapısı açıldı. Kör bir adam eğilip selam verdi. Kasigi, Omi-san gönderdi beni efendim. Adım Suvo, masörüm. Çok uzun boylu sıska adamın yüzü kırış kırıştı. Sağ şakağındaki derin yara izini ve kafatasındaki yarığı görüyordu. Bir kılıç darbesi buna yol açmış diye düşündü Yabu. Acaba kendisi bir zamanlar samuray mıydı? Kimin adamıydı? Casus olabilir miydi? Yabu banyodan çıkarak taş banka uzandı. Yaşlı adam onu kurulayarak ellerine kokulu yağlar sürdü ve daimyonun boynuyla sırtındaki kasları ovmaya başladı. Güçlü parmaklar hareket ederken Yabu'nun yorgunluğu da geçti. Masörün parmakları şaşılacak kadar ustaydı. Yabu bir süre sonra iyi dedi, çok iyi. Teşekkür ederim Yabu Sama. Sama Lord anlamına geliyordu. Üstün biriyle konuşurken bu söz kullanılırdı.
Omi sana uzun süreden beri mi hizmet ediyorsun?
3 yıl oldu efendim. Kendisi bu ihtiyara çok iyi davranıyor.
Ya ondan önce?
Köy köy dolaşırdım.
Sovo'nun sesi de elleri gibi yatıştırıcıydı. Daimyo'nun konuşmak istediğini anlamış, yeni sorular bekliyor, gerek duyguları gerek parmakları bu adamdan çekilmesi gerektiğini, onun tehlikeli ve hemen patlamaya hazır bir tip olduğunu söylüyordu. Yabu Sama'nın 40 yaşlarında iyi bir binici ve fevkalade kılıç kullanan biri olduğunu sezmişti. Ne var ki karaciğeri bozuktu ve Yabu Sama 2 yıl içinde seks gücünü artıran ilaçlar yüzünden belki de ölecekti.
Yaşınıza göre çok güçlüsünüz Yabu Sama.
Sen de öyle. Kaç yaşındasın Suvo?
Yaşlı adam güldüyse de parmakları çalışmayı sürdürdü.
Kendi dünyamın en yaşlı adamıyım. Bütün tanıdıklarım öldü. 80'imden fazla olduğumu sanıyorum. Lord Toranaga'nın büyük babası Lord Yoshichiki Data'nın yanında çalıştım. O zaman klanın toprakları bu köyden büyük değildi. O öldürüldüğü günde kamptaydım.
Vücudu iyice gevşemiş olan Yabu büyük bir dikkatle dinlemeye başladı.
Korkunç bir gündü Yabusama. Kaç yaşındaydım tam bilmiyorum ama sesim kalınlaşmamıştı. Katil de onun en güçlü müttefikinin oğlu Obata Hiro'ydu. Murasama kılıcının bir darbesiyle lordun başını gövdesinden ayırıverdi. Zaten o günden sonra Murasama kılıçlarının Yoshi klanına uğursuz geldiği söylentisi çıktı.
Bende de bir Murasama kılıcı olduğu için mi bunları söylüyor diye düşündü Yabu. Pek çok kimse bu kılıca sahip olduğumu biliyor. Yoksa kendisi önemli bir günü hatırlayan yaşlı bir adam mı? Sanki hikayeyle ilgilenmiyormuş gibi bir sesle sordu.
Toranaga'nın büyük babası nasıl bir adamdı?
Uzun boyluydu Yabu Sama. Sizden daha uzun ve ben tanıdığım zaman da çok zayıftı. Öldüğü günde 25 yaşındaydı. Evliydi ve bir de oğlu olmuştu. Biri Obata Hiro'nun aklını çelmiş, lordumuzun babasını öldürmek niyetinde olduğunu söylemişti. Gerçek anlaşılınca genç Obata bu işi sırf babasına duyduğu saygı yüzünden yaptığını söyledi ve klanımıza yaptığı hakareti ödemek için Seppuku'ya izin verilmesini istedi. Ona izin verildi, karnını yerdi ve bir erkek gibi öldü. Yardımcısı olan bizden biri de bir darbede başını ayırdı bedeninden. Daha sonra babası gelip oğlunun başıyla Murasama kılıcını götürdü.
Ya bu yalan söylüyorsun diye çıkışarak birden döndü. Kör adam taş kesilmişti. Obata'nın ölümünden sonra o kılıç kırılıp ortadan kaldırıldı.
Hayır Yabusama, efsane öyle diyor ama ben babasının gelip oğlunun başıyla kılıcını aldığını gördüm. Kim bu kadar güzel bir sanat eserini mahvetmek ister? Bu günah sayılırdı. Babası aldı kılıcı.
Kimi kılıcı denize attığını, çünkü Lord Chiki Tada'yı kardeş gibi sevdiğini söyledi. Kimi ise adamın kılıcı gömdüğünü ve Lord Chiki Data'nın torunu Yoshi Torana'yı beklediğini iddia etti.
Yabu tekrar yatınca masör olmaya devam etti. Yabu kılıcın öyküsünü duyunca daha heyecanlanmıştı. Bir gün belki çok güçlü olur ve kılıcı Toranaga'nın önünde takarım diye düşündü. O zaman kendisine kılıcımın hikayesini de anlatırım.
Sesini yükseltti. Sonra ne oldu?
Çok kötü zamanlar geçirdik. O yıl kuraklık oldu. Efendim ölmüştü ve ben de Ronin oldum.
Ronin toprağı veya efendisi olmayan köylü asker ya da samuraylara denirdi. Onlar onurlarını ya da efendilerini yitirdiklerinden ülkede durmadan dolaşır ve başka bir lord kendilerini yanına alana dek geçinmeye çalışırlardı. Bir Ronin'in yeni iş bulması da çok zordu. Epey dolaştım, sonunda bir Budist tapınağında bekçilik görevi buldum. Yarım yıl tapınakla çevresindeki tarlaları korudum. Bir gün bize baskın yaptılar. Beni ölü sanıp bırakmışlar. Bazı kişiler beni bulup yaralarımı iyi ettiler. Fakat yeniden görmemi sağlayamadılar. O zaman beni kör bir keşişin yanına vermişlerdi. O masaj yapmasını ve parmak uçlarımla görmesini öğretti bana. Artık parmak uçlarımla gözlerimden çok daha iyi görebildiğimi sanıyorum. Yabu uykuya dalmıştı. Suvo nasıl hikayemi beğendin mi Yabusama diye düşündü.
Hepsi doğru ama bir şeyi söylemedim. Manastır senin batı sınırındaydı. O keşişin adı da Su'ydu. Düşmanın Ikawa Jikyu'nun dayısı. Senin boynunu kolaylıkla koparabilirim. Böylece Omi sana da iyilik etmiş olurum, köy de senden kurtulur. Böylece patronumun armağanına küçük bir karşılık vermiş olurum. Bunu şimdi mi yapayım yoksa daha sonra mı?
4. Barbarlar mahzene kapatılmış ve içlerinden biri işkence için seçilip götürülmüştü. Blackthorn'un dövüşmeye kalkmasının da yararı olmamıştı. Yabu Omi'nin evinin iç bahçesinde diz çökmüş oturuyor, ay ışığının aydınlattığı çiçekli ağaca bakıyordu. Hafif rüzgarda bir yaprak düştü. Yabu dikkatini kayaların arasından çıkan bu bodur ağaca verebilmek için iradesini kullanıyordu. Çünkü kulakları o acı dolu çığlıklardaydı. Evde oturan Omi'nin annesi korku dolu bir sesle "Efendimiz burada ne kadar kalacak Omi-san?" diye fısıldadı.
"Bilmiyorum."
"Ne zaman sona erecek bu korkunç çığlıklar?"
"Omi bilmiyorum," diye tekrarladı.
Evin ikinci iyi odasındaki paravanın arkasında oturuyorlardı. En iyi oda Yabu'ya verilmişti. Odaların ikisi de bahçeye bakmaktaydı. Kadın titriyordu. "Uyumak istiyorum fakat bu gürültüde uyumaya imkan yok."
"Omi bilmiyorum," diye mırıldandı. "Sabırlı ol anne, sesler neredeyse kesilir. Lord Yabu yarın Yedo'ya dönecek. Lütfen sabırlı ol."
Ama Omi işkencenin şafağa kadar devam edeceğini biliyordu. Böyle planlanmıştı. Omi düşünmeye çalıştı. Amcası bu çığlıkları dinleyerek düşünebiliyordu. Onun gibi yapmaya çalıştı fakat bir feryat yine irkilmesine yol açtı. "Yapamıyorum," diye düşündü. "Henüz yapamıyorum. Ne gücüm ne de kontrolüm var." Ya bunun yüzünü kolaylıkla görebiliyordu. Daimyo'nun çehresinde tuhaf bir ifade belirmişti. Gevşek dudakları bükülmüş, salyaları hafifçe akıyordu. Sanki kendisine hiç dokunmadan orgazma erişmiş ya da erişmek üzereydi. Buna olanak var mıydı? Amcasını ilk kez böyle görüyordu Omi. Çünkü kendisi klanda pek önemsiz biriydi. 21 yaşındaki Omi 3 erkek kardeşin en küçüğüydü ve babası Mizuno'nun da 6 erkek kardeşi vardı. Yabu en büyük kardeş ve Kasigi klanının da başkanıydı. Babası ondan sonra geliyordu. Yaşlı kadın yakınır gibi söylendi. "Aşağılık karın nerede? Sırtımı ve omuzlarımı ovmasını istiyorum."
"Babasını ziyarete gittiğini hatırlamıyor musun anne? Babası çok hasta. Bırakın da omuzlarınızı ben ovayım."
"Hayır, bana hizmetçimi yolla. Karın çok düşüncesiz. Birkaç gün beklemeliydi. Sırf Yedo'dan seni görmek için buraya geldim. 2 hafta yollarda kaldım. Geldiğimin haftasında da gitti. Beklemeliydi. Kendisi bir işe yaramaz bir yaratık zaten. Baban onunla evlenmeni sağlamakla çok büyük hata yaptı. Artık orada kalmasını söyle ve kendisini boşa. Sırtımı bile doğru dürüst ovamıyor."
Omi karısı Midori'yi hatırlayınca heyecanlandı. Kadın ne kadar güzel, yumuşak, şefkatli ve zekiydi. Konuşması tatlı, müziği Izu'daki bir kortezanınki kadar eşsizdi. Amcasının gelmesinden önce karısını evden uzaklaştırmıştı Omi. Daimyo kendi izni olmadıkça karısına dokunamazdı tabii. O zaman Omi yasalara sığınıp şerefini korumak için amcasını öldürebilirdi. Fakat Yedo da evlendiği zaman ya bunun karısına nasıl baktığını fark etmiş ve amcasını rahatsız edecek ya da sıkacak bir duruma engel olmak için karısını uzaklaştırmıştı. Omi, "Kikusan'ı çağırayım," dedi. Öbür odada genç çocukla birlikte Yabu'ya hizmetle görevli olan Geisha'yı kastediyordu.
"Oh, neyse, bana o masaj yapabilir."
Omi öbür odaya geçti, yatak hazırdı. Altta ve üstte örtülen futon denilen kapitona ince şiltelerden ibaretti. Kiku selam verip gülümsemeye çalıştı ve evin annesini olmaya çalışmakla mutluluk duyacağını belirtti. Kadının yüzü iyice solmuştu ve Omi feryatların onu da etkilediğini anlattı. Çocuk korkusunu göstermemeye çalışıyordu.
"Lütfen Kiku-san, lütfen sabırlı olun. Bunu Yabu-sama emretti. Ne? Yapılacak bir şey yok, yakında bitecektir." "Dayanılacak gibi değil Omi-san."
Omi kadının annesini, ensesini ovan ellerini seyrediyordu. Kiku çok güzel ve ufak tefekti. Cildi çok yumuşak, adeta şeffaftı. Genellikle neşe doluydu ama böyle çığlıklar yankılanırken onun neşelenmesine olanak var mıydı? Birden feryatlar kesildi. Omi-san ağzını yarı açmış, her sesi duymak ister gibi dinliyordu. Bir yandan da bahçedeki Yabu'ya bakmaktaydı. Sonunda Yabu, "Omi-san!" diye seslendi. Omi gidip amcasının önünde eğildi.
"Evet lordum."
"Git ne olduğunu anla."
Omi güzel bahçeden geçerek dışarıya çıktı. O gece köyde derin bir sessizlik hüküm sürmekteydi. Kimse durumdan hoşnut değildi. Omi kendisini karşılamaya gelen Mura'yı gördü. Köyün reisi eğilip selam verdi.
"İyi geceler Omi-sama. Gemi yarın öğleye kadar boşaltılacak. Herkes çalışıyor."
"Barbar öldü mü?"
Bilmiyorum o misi ama hemen gidip öğrenirim.
Benimle gelebilirsin.
Mura genç adamın yarım adım gerisinden yürürken Yabu'nun köylülere üstesinden gelemeyecekleri ağır vergiler koymasını düşünüyordu. Birlikte rıhtımın köşesini döndüler. Omi durakladı ve Mura'ya çekilmesini işaret etti. Köyün reisi minnetle geriledi. Köylülerin balin ayağı çıkarmak için kullandıkları kocaman kazana yaklaştı Omi. Barbar omuzlarına kadar kaynar suya gömülmüştü. Yüzü mordu, dudakları gerilip küflü dişleri ortaya çıkmıştı.
Barbar öldü mü Tsukimoto?
Hayır Omi-san, yine bayıldı.
Gemiciyi tavuk gibi iyice bağladıktan sonra kazana koymuş, altına ateş yakmışlardı. Omi yüzünü buruşturdu. Ne işkence eden için ne acı çeken için onurlu bir durumdu bu. Ölümün saygınlığı yok oluyordu böylece. Saygınlık olmayınca da ölümün ne değeri kalırdı?
Tsukimoto adamın pişmiş bacaklarını bir sopayla dürttü. Biraz sonra kendisine gelir. Bu kadar dayanmasını hayret ettim. Bizlere benzemiyorlar sanırım, ne ilginç değil mi?
Omi adamdan tiksindi. Hayır.
Tsukimoto hemen kendisini toplayarak eğilip selam verdi.
Bir şey demek istemedim Omi-san, bir şeyi kastetmedim.
Tabii. Lord Yabu senden memnun kaldı. Ateşi böyle azar azar yakmak ustalık isteyen bir iş olmalı.
Çok iyisiniz Omi-san.
Bu işi daha önce de yaptın mı?
Böylesine değil. Fakat Lord Yabu işlerini görmemi isteyerek beni onurlandırır. Ben de onu memnun etmeye çalışırım.
Adamın ne kadar dayanacağını soruyor.
Dikkatli davranırsam şafağa kadar dayanır.
Omi düşünceli düşünceli kazana bakıp döndü. Sahilden geçerek alana çıktı. Samurayların hepsi kalkarak onu selamladılar. Biri gülerek mahzenin kapağını işaret etti.
Hepsi sakinler. Önce bağırışmalar oldu ama sonra sustular. Daha sonra ikisi çocuk gibi inlemeye başladı. Uzun süredir de sesleri çıkmıyor.
Omi geri dönerek barbarın gözleri açılana dek bekledi. Sonra yine çığlıklar yankılanırken amcasının yanına gitti ve işkencenin şafağa kadar devam edeceğini bildirdi.
Ya bu barbarın gözlerine baktın mı diye sordu.
Evet ya bu sana.
Omi Daimyo'nun iki adım gerisinde eğilmişti. Ya bu hareketsiz duruyor, ay ışığı kimonosunu aydınlatıyordu.
Peki ne gördün?
Çılgınlık. Hiç öyle gözler görmedim. Sınırsız korku.
Ağaçtan üç yaprak düştü.
Onunla ilgili bir şiir söyle.
Omi kafasını çalıştırmaya gayret etti. Daha başarılı olmayı arzulayarak mırıldandı.
Gözleri, cehennemin sonuydu sanki. Bütün acısını açıklıyordu bu gözler.
Çığlıklar daha hafiflemişti ya bu bir an sonra mırıldandı.
O acının derinliklere, büyük derinliklere erişmesine izin verirsen sen de onlarla birleşir, dilsiz olursun.
Omi o güzel gecede bu sözleri uzun uzun düşündü.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 43.